Ayrım 10. Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 113. Verin Akşener'i, alın başkanlığı. Kurultay günlerinde yapılan baskı ve pazarlıklar bağlamında Meral Akşener o süreçte bize aynen şunları söylemişti. Akşener: Sabahattin Bey, kesin bilgi olarak söylüyorum, Devlet Bahçeli verin Meral Akşener'i, alın başkanlığı diyerek pazarlık yapmış. Yargının MHP kurultayına hukuk dışı müdahale etmesini kastediyorsunuz. Akşener: Sadece o değil, çok şey var.
Mesela neler?
Akşener: Devlet Bahçeli benim tutuklanmam için bile pazarlık yapmış.
Sayın Akşener, bu dehşet bir şey.
Akşener: Sabahattin Bey, Bahçeli MHP ve ülkücü taban ayağa kalkınca benim önümü kesmenin ancak beni hapse göndermekle mümkün olacağını düşünerek malum yerlerden bu talepte bulunmuş ve oraları harekete geçirmiş.
Yeni Çağ gazetesi yazarlarına yapılan operasyonu mu kastediyorsunuz?
Mehmet Cengiz'den 5 milyon dolar. Akşener: Evet, o operasyon üzerinden bana gelinecekti. Proje buydu. Ama hem kamuoyu ayağa kalktı hem de ben feveran ettim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aradım. Hasan Doğan çıktı. Ona masum insanları bırakın, oyuna alet olmayın mesajını ilettim. Dahası ben gerekirse bedel öderim ve buradayım dedim. Bir şey daha var.
Buyurun.
Akşener: Bahçeli ayrıca Mehmet Cengiz'den 5 milyon dolar aldığım iftirasını bir de atabildi. MHP'nin başındaki birine böyle şeyler yakışıyor mu? Yazıklar olsun.
Meral Hanım, bir başka nokta, size Fethullahçı diyorlar.
Akşener: Bahçeli'ye kurultayda kim rakip olduysa o ya ajandır ya hain veya FETÖ'cü. Hatırlayın, Koray Aydın'a da 2012'de aday olduğunda Fethullahçı dediler. Soruyorum, Ergenekon ve Zaman gazetesiyle dayanışma süreçlerinde FETÖ'yle beraber olan Bahçeli değil miydi? Benim ne alakam olur FETÖ'yle? Hakkımda başka bir şey bulamayınca bu çamurla saldırıyorlar. Bir kere cemaatler kadını muhatap almaz, kadından imam olmaz derler. Ayrıca Sabahattin Bey, hatırlayın, cemaatin gazetesi Meydan bana komplo kurdu.
Nasıl?
Akşener: Bana ait olmayan saraya yürüyüp Erdoğan'ı al aşağı edeceğim ifadesini bana atfen manşetten yayınlayıp Tayyip Erdoğan'ı bana karşı kışkırttılar. Meral Hanım'la bu diyaloğumuzu Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde yayımladım. İlginçtir, MHP cenahından yalanlama dahi gelmedi. Oysa Bahçeli'ye yaptığımız her eleştiri sonrası Semih Yalçın isim vererek şahsıma hakaretler yağdırırdı. Öyleyken dehşet verici bu iddiaya suskun kaldılar. Ancak bütün bu yapılanlara rağmen baskılar sonuç getirmedi, tersine bumerang etkisi yaptı. Yapılan o baskılar Meral Akşener'i çok daha büyüttü ve lider konumuna taşıdı.
Vah ülke ocakları, vah!
İktidara muhalif kitleleri Akşener'in safına kattı ki bu durum referandum esnasında ispatlandı. MHP seçmeninin %90 küsuru sırf Bahçeli'ye inat olsun diye hayır dedi. Yapılan gerçek araştırmaların gösterdiği şudur: MHP artık %1-2 bandındadır. Bunu kendileri de biliyor ve görüyor. Onun için AKP'ye teslim oldular. Arkasında ne ülkücüler ne de halk kaldı. Maalesef ülkü ocakları da bu süreçte sınıfta kalmıştır. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi pek çok yüksek okulda PKK tarafından okula sokulmayan ülkücüleri sahiplenmeyen ve sorunlarıyla ilgilenmeyen ülkü ocakları yönetimi kurultay sürecinde Bahçeli'ye bodyguardlık yapmıştır. Evet, ülke ocakları emperyalizm ve onun enstrümanı PKK ile mücadele edeceğine Meral Akşener'i, Ümit Özdağ ve Sinan Ogan'ı taşlamakla meşgul oldu. Ulusal kanalda defalarca söyledim ve gelelim can alıcı soruya, yani Meral Akşener'in FETÖ'cü olup olmadığına. Ulusal kanalda defalarca söylediğimi buradan da tekrar edeyim. 40 yıl önceden tanıyıp gazeteci olarak 25 yıldır yakından takip ettiğim Meral Akşener kesinlikle Fethullahçı değildir. Kuşkusuz her sağ siyasetçi gibi Fethullahçılarla, Süleymancılarla, Menzilcilerle, yani oy potansiyeli olan her İslami cemaatle görüşmeleri ve buluşmaları olmuştur. Ancak bu onun FETÖ'cü olduğu anlamına gelmiyor. Kendisi zaten şunu söylüyor: Fethullah cemaatine mensup değilim. Olsaydım söylerdim. Kimin elinde bu konuda zerre bir belge varsa hemen yargıya vermelidir. Elinde hiçbir şey yokken bana o iftirayı atanlar ise şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur, korkaktır. Meral Hanım'ın geçmişine, yani gençlikteki yaşam seyrine bakıyorsunuz, FETÖ'yle zerre bir örtüşmesi yok. Dün Koray Aydın Fethullahçıydı. Dahası hiçbir zaman FETÖ'cü diye anılmadı. Ne zaman MHP'de Bahçeli'ye rakip oldu, saldırmak için bahane aradılar. Neymiş efendim konuşmalarında yurtta sulh, cihanda sulh diyormuş ki FETÖ'cüler de darbe gecesi aynı şeyi söylemiş. Yahu o ifade Atatürk'e ait değil mi? Pardon ama Devlet Bahçeli, Koray Aydın 2011'deki kurultayda kendine rakip olduğunu ona Fethullahçı dememiş miydi? Aynı Bahçeli daha sonra şu sözü etmedi mi? Koray Bey ülkü ocaklarında yetişmiş çok iyi bir ülkücüdür. Peki bu Bahçeli'nin hangi sözü doğru, hangisine inanmalı? Bu Bahçeli değil miydi 2006'da kendisine rakip oldu diye Profesör Ümit Özdağ'ı CIA ve Mossad ajanı ilan eden? Hani Özdağ CIA Mossad ajanıydı? Oysa 2015'e gelindiğinde Devlet Bey Ümit Özdağ partisinden liste başı yaptı. Yetinmedi, ikinci adam yani genel başkan baş yardımcılığına getirildi. Peki ne oldu Özdağ'ın CIA ve Mossad ajanlığı? Bu mudur erdemli siyaset? Bu mudur büyük ülkü adamı olmak? Bu mudur Bahçeli'nin devlet adamlığı? Şimdi benzer taarruzlar Akşener için. Meral Hanım yarın MHP'ye beni geri alın, parti kurmaktan vazgeçiyorum desin, sizi şerefimle temin ediyorum. Bugün FETÖ'cü diye saldırdıkları Akşener'i ellerinde çiçeklerle genel merkez binasının kapısında karşılarlar. Sadece onlar değil, AKP cenahı ile medyası da Meral Hanım'ı anında gündeminden çıkarır. Neden bu direnç? Hadise artık 5 yaşındaki çocuk zekasının bile kavrayabileceği kadar nettir. Akşener'e yapılan saldırı onun estirdiği rüzgardan kaynaklanmaktadır. Anlamakta çok zorlandığım husus Bahçeli'deki bu inatçılıktır. Sağlık sorunları olduğu biliniyor. Kalbindeki 4 damarı değiştirdiği malum. Kalp kapakçığı yenilendi. Yaş gelmiş 70'e. Nedir bu hırs? Bu sağlık koşullarıyla böyle bir direnci anlayamıyorum. Ne olurdu genel başkanlığı ülkücü iradenin istediği isme devretse? Hem bu şekilde tarihe geçmez miydi? Tam burada bu olay üzerinden ilahi bir olguya, yani kader çizgisi denilen şeye dikkatinizi çekmek isterim. Kader çizgisi. Yaşamsal tecrübelerimden hareketle şuna inanırım. Her insanın mutlak bir biçimde bir kader çizgisi var. Ne yaparsanız yapın onu değiştiremiyorsunuz. Bu siyaset, zenginlik, sağlık gibi her alanda geçerlidir. Mesela birisi için siyasette kesin kaybetti diyorsunuz ama sonuçta onun kazandığına tanık oluyorsunuz. Bunun en somut örneği Tayyip Erdoğan'dır. Bakın nerelerden gelip nerelere nasıl tırmandı. 1989 mahalli genel seçimlerinde Beyoğlu belediye başkan adayı olan Erdoğan, seçim sonuçları bağlamında tartıştığı hakime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ki onu hapisten çıkaran eski Adalet Bakanı Avukat Şevket Kazan'dı. Tayyip Erdoğan 1991 genel seçimlerinde de büyük bir vurgun yedi. O seçime RP, MHP ve İDP ittifakının İstanbul Gazi Osman Paşa adayı olarak girdi. Seçimi kazandı. Erdoğan örneği. 3 gün milletvekili olarak gezdi ve tebrikleri kabul etti. Derken bir sürpriz. O dönem yürürlükte olan tercih sistemine takıldı. Bu sisteme göre birinci sıradan aday olsanız bile kendi partinizden çok gerilerdeki aday sizi ismen tercih olarak geçtiyse sizin yerinize o parlamentoya gidiyordu. Tayyip Erdoğan o dönem tercihte geçildi. Üstelik İmam Hatipli bir isim tarafından. Üstelik o isim de Rizeliydi. Mustafa Baş yaptığı tercih itirazı sonrası Tayyip Erdoğan'ın yerine milletvekili oldu. Erdoğan küplere bindi. Ankara'ya Necmettin Erbakan'ın yanına gidip Mustafa Baş istifa etsin diye baskılar yaptı. Refah Partisi Genel Merkezi tedbir olsun diye Mustafa Baş'ı Hollanda'ya gönderdi ve 2 ay orada kaldı. Mebus olamadı ama yürüdü. Ama kader çizgisine bakın. Eğer Tayyip Erdoğan 1991'de milletvekili olabilseydi, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacak ve seçilemeyecekti. Erdoğan eğer İstanbul Belediye Başkanı olmasaydı ne popüler olur ne de bugünkü konuma erişebilirdi. Dolayısıyla neyin hayırlı olup olmayacağı kader çizgisiyle alakalı bir şey. Yine 2002 günlerini hatırlayalım. Bahçeli Kemal Derviş'le bir olup erken seçim demese Tayyip Erdoğan iktidar olamazdı. Deniz Baykal mecliste el kaldırmasa yine bugüne böyle yürüyemezdi. Baykal yıpransın diye önünü açarken aslında ona büyük bir siyasi ikbal hazırladı. Bırakın onu bunu. Cem Uzan parti kurmasa Tayyip yine Cumhurbaşkanı ve Başbakan olamazdı. Hatırlayalım, Cem Uzan'ın Genç Partisi %7,5 oy almıştı. DYP ise %9,8, MHP 8,6'da kalmıştı. Eğer Cem Uzan parti kurmasa hem DYP hem MHP barajı aşıp meclise girecekti. Bu durumda AKP tek başına iktidar olamayacak, tersine CHP-DYP-MHP koalisyonu kurulacaktı. Görüyorsunuz, pek çok şey oldu ve Tayyip Erdoğan aradan yürüyüp gitti. Akşener MHP'nin başına geçseydi. İlginçtir, bugün benzer işaretler Meral Akşener için de var. Bahçeli onu milletvekili listesine koysa Akşener Devlet Bey'e rakip olmayacak ve onu destekleyecekti. Bahçeli tasfiye edeyim derken başına dert aldı. İktidar ise rüzgarı var diyerek onun MHP'ye genel başkan adayı olmasını bilinen metotlarla engelledi. Sonra ne mi oldu? Meral Hanım merkezde parti kurmaya karar verdi ve şimdi gerçekten Tayyip Erdoğan'a tehlikeli bir rakip oldu. Akşener eğer MHP'ye genel başkan seçilip oradan Cumhurbaşkanlığına aday olsa Güneydoğu'dan ve Kürtlerden oy alamazdı. CHP'lilerin tamamını kucaklayamazdı. AKP tabanından zor oy koparırdı. Akşener'e saldıracaklar. Bugün tablo tam tersidir. Merkeze gelen Akşener anketlere göre AKP tabanından, Güneydoğu'dan, CHP ve her çevreden oy alıyor. Yani ikinci turda Erdoğan'a karşı karşıya gelmesi kesin. Dolayısıyla söylediğim gibi kader çizginizde eğer adaylık ve başkanlık varsa firavunlar mezarlarından kalksa bile engelleyemiyor. Tabii bunları yazarken peşinen Akşener'i başkan falan ilan ediyor değilim. Yapacağı hata ya da hatalar pekala kader çizgisi olabilir. Söylemek istediğim zorlamayla akan suyu mecrasından çevirmenin zorluğudur. Ancak bu hususa rağmen Meral Akşener'e karşı saldırıların adım adım tırmandırılacağı kesindir. Birinci metot itibarsızlaştırması olacaktır. Göreceksiniz, akla hayale gelmeyecek şekilde hücum edecekler. Rüzgarını dindirme adına imajına karşı taarruzlar yapacaklar. Bu iftiraları atacaklar. Her gün türlü yalan ve manipülasyonlarla algı oluşturmaya çalışacaklar. Uyduruk adamları ekranlara çıkartıp konuşturacaklar. Çamur at izi kalır kabilinden özel hayatına dair çirkin sözler ettirecekler. Küreselci diyecekler. Avrupa Birliği'nin projesi olduğunu söyleyecekler. Küresel üst akıl tarafından görevlendirildiğini ileri sürecekler. Siyonistlere uşak ilan edecekler. Göreceksiniz aleyhte kampanyayı Illuminati ve tapınak şövalyelerine taşeronluğa kadar taşıyacaklar. Partiyi yani yeni oluşumu içeriden sabote edecekler. Parti programıyla dalga geçip alay edecekler. Verilen demeçlerin altında buzağı arayacaklar. İtirafçı bulacaklar. Parti içinden satın alınacak kimi isimleri aleyhte konuşturacaklar. Dahası onların beyanları üzerinden davalar açtıracaklar. Saldırıda kullanacakları en temel konu Fethullahçılık olacak. Meral Hanım'ın FETÖ ablası olduğunu ilan edecekler. Hapisteki birkaç FETÖ'cüye serbest kalma ve başka vaatler karşılığı bunu söyletecekler. Gizli tanıklar uyduracaklar. O tanıklıklar üzerinden yargılamalar ve itibarsızlaştırmalar yapılacak. FETÖ ile türlü bağ ve bağlantıların olduğunu ileri sürecekler. Derleme haberler yaptırıp kamuoyunun kafasını karıştıracaklar. Fethullahçı isimlerin Akşener'e verdiği ileri sürülen destek mesajlarını belge olarak sunacaklar. FETÖ azgınlarının attığı tweetleri gösterecekler. Emre Uslu benzeri Fethullahçı militanların mesajlarını manşet yapacaklar. FETÖ tweetleri. Ha, şunu da belirtelim. Doğrudur, Fethullah casuslarının Meral Akşener için bu tür destek tweetleri olmuştur. İşte birkaç örnek. Emre Uslu. Referandum sonucu. Aday olursa Meral Akşener 2019'da başkan. Yine Emre Uslu. Havuz patlasa da çatlasa da bir gerçeği değiştiremez. Yeniden söylüyorum, RTE belden aşağı vurmazsa, ki vurur, Akşener 2019'da Cumhurbaşkanı. Tuncay Opçin, Özer Sancar'ın yaptığı ankete göre Meral Akşener'e MHP desteği %68'e ulaşmış, halk desteği ise %24'e yükselmiş. Fatih Akalan, Meral Akşener ne söylediğinden bağımsız olarak inandırıcı bir üsluba sahip. CNN reji operasyon çekse de program Akşener'e yazıyor. Hasan Cücük, kim ne derse desin baskı karşısında başını eğmeyen Meral Akşener ve Nazlı Ilıcak hanımları gelecek nesiller minnetle anacak. Faruk Mercan, bu ülkede 2 yıldır bir yalan dolan ve iftira terörizmi yaşanıyor. Bu teröristlerin yeni hedefleri siyasetin saygın ismi Meral Akşener. Bülent Kenes, MHP'de Meral Akşener dönemi fiilen başlamıştır. Ülkücülere ve ülkeye hayırlı olsun. Önder Aytaç, Profesör Doktor, Mehmet Songur bir zor. Meral Akşener keşke Cumhurbaşkanı adayı olsa da bak o zaman ne olur. Bu manipülasyona dikkat. Şimdi söyleyeyim, bu mesajların anlamı nedir? Sakın Meral Akşener'i desteklemek falan demeyin. Rakiplerinin FETÖ üstünden saldırdığı Meral Akşener'e, FETÖ'nün en bildik militanlarının o iddialara destek verircesine, evet doğru Meral Akşener bizdendir ve işte bizim ona destek mesajlarımız demeleri mantıklı mıdır? Ne yani FETÖ kendi adayını deşifre ve afişe ederek vurun öldürün mü diyor? Yahu çok iyi yetişmiş ve ABD'deki bir üniversitede hocalık yapan, Emre Uslu gibi Fethullahçı azgın bir militan, Meral Akşener gerçekten FETÖ'cü olsa bizdendir der mi? Açın bakın CNN Türk arşivlerine. Bu Emre Uslu, Ali Fuat Yılmazer için o cemaatten değil, Başbakan Erdoğan'ın Gürcülük'ten yakını dedi mi, demedi mi? Emre Uslu, eğer demediyse ben idam edilmeye hazırım çünkü bizzat işittim. Yine bu Emre Uslu Ergenekon balyoz soruşturmaları sürecinde Zekeriya Öz cemaat mensubu değil, ülkücü dedi mi demedi mi? Demediyse aynı şekilde ben gazeteciliği bırakacağım. Peki Emre Uslu Ali Fuat Yılmazer'i tanımaz bilmez miydi? Tam tersine FETÖ'cü örgütün polis kanadındaki en yakın iki arkadaş onlar. Zekeriya Öz'ü tanımaz bilmez miydi? Ne münasebet, haftada 2 akşam beraberlerdi. Öyleyse niye mi tersini söyledi? Neden mi tanımamazlıktan gelip cemaatten değiller dedi? Saklayıp gizlemek yani ele vermemek için. Niçin bizdendir diyorlar? Peki Ali Fuat Yılmazer ve Zekeriya Öz gibi FETÖ mensubu oldukları bilinen isimleri bile saklamaya çalışan Emre Uslu, FETÖ ile uzak yakın alakası olmayan ve o yönde bir imajı da bulunmayan Meral Akşener'i niye sahipleniyor? Neden destek oluyor? Niçin bizden diyor? Öyle ya, Akşener Cumhurbaşkanlığı makamına alternatif isimlerin en önde olanı madem kendilerinden, onun Tayyip'i yenmesi FETÖ'nün kurtuluşu olmayacak mı? Olacaksa söyleyin, Fethullahçı kopillerin koro halinde Meral Hanım için bizdendir, bizdendir türküsünü çağırmaları manidar değil mi? Diyelim hadi bir tanesi boşluğa düştü, peki ya diğerleri? Aynı ismin peş peşe günlerce benzer mesajlar vermesi anlamlı değil mi? Örgüt içinde onu ikaz eden yok mu? Olmaz mı? Fethullah kopillerinin hedefinde. Dolayısıyla Fethullah ajanlarının bu tweet mesajları aslında Meral Akşener'in FETÖ mensubu olduğunu değil, olmadığını resmediyor. Fethullah kopilleri destekliyoruz diyerek gerçekte onu hedefe koyuyorlar. Var olan tablodan bu hükmü çıkarmak için allame olmak gerekmiyor. Minnacık akıl sahibi olan herkes bu analizi yapabilir. Eğer FETÖ'cüler Akşener'i gerçekten isteselerdi onu mesajlarında hedef alırlardı. Sonuç olarak bu tür tweetlerden hareketle gördünüz mü? Fethullahçılar Akşener'i istiyor demek ya cahillik veya art niyetliliktir. Bir başka komiklik Meral Akşener ile Emre Uslu'nun güya Twitter'dan karşılıklı olarak mesajlaşmalarıdır. Montajla yapılan bu düzenleme önümüzdeki dönemde nelerin yapılacağına dair bir başka işarettir. Yahu Meral Hanım kalibresindeki biri, velev ki Fethullahçı olsa bile, Emre Uslu ile o tür bir mesaj alışverişi yapar mı?
10. ayrımın sonu. Sayfa 126.